Ayrım 3, sayfa 19. Bir kadeh şarap içelim mi diye sordu karım. Kömür karısı gözlerinin içine baktım. Selma içki içmeyi pek sevmezdi. Ama bendeki durgunluğu fark etmiş ve bunu yorgunluğuma bağlayarak rahatlatacak, ferahlatacak, en azından düşüncelerimi dağıtacak çare gibi düşünmüştü. Belki gerçekten de yararlı olurdu ama içki içmek istemiyordum. Ayık kalmalı, dimağımı bulandırmamalıydım. Belli olmazdı. Son derece yorgun sinirlerimle bir kadehte dahi sızabilirdim. Oysa dikkatli ve tetikte olmalıydım. Aslına bakılırsa garip duygular içindeydim hala. Titizliğimin, endişelerimin neye karşı olduğundan bile haberim yoktu. Teşekkür ederim sevgilim ama ben içmesem iyi olur. Yemekten sonra çalışmalıyım diye mırıldandım. Selma ısrar etmedi. Çalışmam gerekiyordu lakin o odaya gireceğim şüpheliydi. Açıkça itiraf edeyim ki korkuyordum. Sessiz, durgun bir şekilde yemek yedik. Ne karımın açtığı konulara iştirak edebiliyor ne de ara sıra Ali'nin sorduğu sorulara cevap verebiliyordum. Durgunluğum ister istemez onlara da sirayet etmişti. Sofradan kalktık. Oğlum televizyonun başına koşarken ben de masanın toparlanması için Selma'ya yardım etmeye başladım. Sen onları bırak dedi karım. Hadi odana çık. Bulaşıkları makineye yerleştirince sana bir kahve pişirip getiririm. Mutfaktan ayrılamadım. Tek başına çalışma odama dönemiyordum. O lanet sesin odaya girer girmez tekrar bana hitap etmesinden ürküyordum. Gereksiz yere mutfağın içinde oyalanmaya başladım. Bir ara gözlerim yeniden Selma'ya takıldı. Onun nedeni zeki olduğunu benden başka kimse bilemezdi. Bir sıkıntım olduğunu çoktan anlamıştı ama yapısı gereği bunu bir daha bana sormaz, kendisine açılmamı beklerdi. Kısa bir tereddüt geçirdim. Yoksa bu akşamüstü yaşadıklarımı karıma anlatmalı mıydım? Biriyle bu konuyu eninde sonunda konuşmalıydım. İnsana karısından yakın kim olabilirdi? Ama ona ne söyleyecektim şimdi? İçimde benden başka konuşan biri mi var diyecektim. Bu kadar anlamsız bir şey nasıl ifade edilirdi? Bir şüphem yok. Selma kahkahalarla gülerdi. Acaba mı güler miydi sahiden? Emin olamıyordum bir türlü. Akla mantığa, insan tabiatına ters düşen bir iddia olurdu bu. Yorgunluktan saçmaladığımı, sinirlerimin laçkalaştığını, belki de halüsinasyonlar gördüğümü düşünecekti. Bana da biri aynı şeyleri söylese herhalde öyle düşünürdüm. Yeniden soğuk soğuk terlediğimi duyumsadım. Belki en iyi çare bir doktora gözükmekti. Tanıdığım bir psikiyatr yoktu ama üniversite camiasındaki doktor arkadaşlarımdan uygun birinin adını alabilirdim. Bu kadar telaş da anlamsızdı. Belki o sesi bir daha duymayacaktım. Tekrarlanacağının garantisi yoktu ya. Mutfağın ortasında öyle dikilmiş kalmıştım. Çalışma odana çıkmıyor musun diye sordu Selma. Silkindim adeta bir rüyadan uyanır gibi. Gidiyorum dedim. Önce tavandaki avizeyi yaktım. Odam aydınlığa kavuştu. Ürkerek içeriye bir göz attım. Her şey yerli yerinde ve odayı terk ettiğim vaziyetteydi. Bilgisayarım sönük, dosyalarım açık. Yararlandığım kaynak kitaplar masanın üzerinde bıraktığım şekildeydi. Utanmasam kapalı perdelerin arkasına bakacak, duvar diplerini, kütüphanemin çıkıntısında kalan boşluğu, kanepenin görünmeyen arka yüzünü araştıracaktım. Hem de ne arayacağımı bilmeden. Sanki bu odanın içinde benden başka bir ben vardı, öyle hissediyorum. Deri koltuğuma oturdum ama çalışmaya başlayamadım. Kulağım kirişte, hep bir bekleme içindeydim. O ses rahatsız edecekti beni yeniden, emindim. Bilgisayarımı açmadan oturuyordum. Yazıma devam edecek halim yoktu. Alışkanlığım hilafına odamın kapısını da kapatmamıştım. Aşağıdan hafif de olsa Ali'nin seyrettiği televizyon programının sesi aksediyordu kulağıma. Bir başka zaman beni rahatsız edecek televizyon sesi sanki şimdi aşağıdaki ailemle aramdaki bir bağ hissedilir bir kontaktı. Oturduğum yerden hiç kımıldamıyordum. O vaziyette ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum. Belki de 15 dakika. Sonra merdiven basaklarının hafif gıcırtısından Selma'nın geldiğini anladım. Herhalde pişirdiği kahveyi getiriyordu. Önce toparlandım. O ana kadar elimi sürmediğim dosyalardan birini önüme çektim. Ona çalışmaya başladığımı göstermeliydim. Karım odaya girer girmez, "Daha yazmaya başlamadın mı?" diye sordu. Önümdeki ekranı karanlık görünce zoraki mırıldandım. "Yazacaklarımı son bir kez gözden geçiriyorum." Selma'nın kapkara gözleri ışıldıyordu. Dumanları tüten koca bir kupa Nescafe'yi masamın üzerine bıraktı. Odadaki mevcudiyeti gerginliğimi hafifletmiş gibiydi sanki. "Sen ne yapacaksın?" diye sordum. İnce dudaklarını bükerek başını salladı. "Hiç," dedi. "Belki biraz televizyon seyrederim. Ali'yi yatırdıktan sonra da herhalde yarım kalan romanımı okurum." "Niye sordun?" "Belki bana biraz yardım edersin diye düşünmüştüm." Karım şaşırmış gibi yüzüme baktı. Böyle bir teklife alışık değildi. Çalışmalarım sırasında şimdiye kadar ondan hiç yardım istememiştim. Hem o da hukuk mezunu olmasına rağmen. İlgilendi birden. "Ne yapmamı istiyorsun?" "Yazdığım müsveddeleri okursan ben de bilgisayara geçiririm." Bana yardımı dokunacağını hissetmenin rahatlığı içinde memnuniyetle fısıldadı. "Tabii hayatım, şayet bir faydam dokunursa seve seve. Asıl amacım ruhumu sıkan bu kasvetli odada yalnız kalmamaktı. Bunu salt korku duygusundan kaynaklanarak istememiştim. Tek istediğim hemen yanı başımda duymak ihtiyacında olduğum bir nefes, şayet o tuhaf ses bir daha tekrarlanırsa buna en az birinin daha şahit olması dileğiydi. Karıma itirafta bulunamıyordum. Yaşadığımın izahı yoktu ve ben hala bunun beynimin yarattığı bir oyun olup olmadığından da kuşkuluydum. Şayet bir itirafta bulunacaksam, karımın da hadiseye tanık olması en mantıklı çözüm gibi gelmişti bana. Rahat bir nefes aldım, sevindim de. Birden yerimden kalkıp Selma'yı kucakladım. Kollarımın arasında o kadar sıcak ve güçlü, o kadar canlıydı ki, onu şimdi tanıştığımız fakülte yıllarından daha fazla seviyor olmam hiç de şaşırtıcı değildi. Paylaştığımız başarılar ve başarısızlıklar, dünyada bir yer yapmak ve hayatın anlamını kavrayabilmek için verdiğimiz günlük mücadele, aşkın gelişebileceği verimli bir topraktı. Ve ben karımı deli gibi seviyordum. Kalbi yumuşacıktı, belki aşırı derecede romantikti, ama onun gülüşünü ve gözlerindeki inatçı ifadeyle dünyaya meydan okumasını her zaman çok heyecan verici buluyordum. Saçlarını öptüm. Karıma başıma gelen garip olayı söylemenin ne derece doğru olacağına henüz karar verebilmiş değildim. Şimdilik en iyisi izahsız hadisenin garipliğini fazla büyütmemek, tekrarlarsa pazartesi sabahı doktora görünüp belki birkaç test yaptırmaktı. Eğer sağlığım yerindeyse o zaman bugün yaşadıklarım açıklanamayan bir gariplik olarak kalabilirdi. Selma'nın gereksiz yere telaşa kapılmasını istemiyordum. Karım bu sevgi gösterimi yadırgamamış gibi hafifçe kollarımın arasından sıyrılarak gözlerimin içine baktı. Objektif ölçülere vurulursa belki fazla güzel sayılmazdı. Ama ben onun cinsel cazibesine hayrandım. Orta boylu, hatta minyon denilebilecek yapıdaydı. Her zaman kendine baktığı için vücudunda hiçbir fazlalığı yoktu. İnce beli, yeterince dolgun göğüsleri, vücuduna uygunluk gösteren kalçalarıyla beni her zaman büyülemeyi bilmişti. Selma'nın çapkınca gülümsediğini fark ettim. "Biliyor musun?" diye fısıldadı yavaşça. "Bir haftadır beraber olmadık." İnanamadım. Bir haftadır her gece aynı yatağı paylaştığımız karımla seks yapmamak bana inanılmaz gibi geldi. Aramızda bunun bir periyodu yoktu, kısıtlaması da. Gece gündüz ya da zaman kavramımız da olmamıştı hiç. Birbirimizin büyüsüne kapıldığımız her an çılgınlar gibi sevişirdik. Hatırlamaya çalıştım. Selma haklıydı. Onunla son sevişmemiz taş devri kadar uzak gelmişti bana. Gözlerimi kırpıştırdım. "Ciddi mi söylüyorsun?" dedim. "O kadar oldu mu? Ne sanıyorsun? Bana uzun yıllar gibi geldi. Niye bu ahmak adamı hatırlatmadın hiç?" Karım kıkırdayarak boynuma bir öpücük kondurdu. Onun uyanmasını bekledim. "Bu gece," dedim. "Bu gece bütün bir haftanın acısını çıkarırız." "Hadi öyleyse," dedi. "Önce şu kitap işine başlayalım." Selma'nın çalışma odamdaki varlığı sinirlerimin yatışmasına çok iyi gelmişti. Tam bir ilaç gibi. Onun kadife yumuşaklığındaki sesi notlarımı bana okurken ben de yazma işine girişmiş, parmaklarım klavyenin üzerinde hızla dolaşmaya başlamıştı. O okuyor, ben de bilgisayara geçiriyordum. Selma bir ara dosyayı itip ayağa kalktı. Ayağa fırladı. Daldık dedi. Aşağı inip Ali'ye bir bakayım. Televizyonun karşısında uyuyakalmış olabilir. Bugün zaten yeterince yoruldu. Karım odadan çıkınca aklım yeniden yaşadığım olaya döndü. Selma yanımda olduğu sürece rahattım. Hatta odanın üstüme gölge gibisin diye o ürpertici havadan da kurtulduğumu sanmıştım. Ama Selma'nın canlılığı odayı terk edince korkunun pençesi sanki yeniden gırtlağıma el atmıştı. Kulaklarım dikildi. O lahne sesi adeta bekler gibi kendimi dinlemeye başladım. Şayet o sesi duyacaksam, hançeremden yükseleceğini biliyordum. Berbat bir bekleyişti bu. İnsanın dışındaki bir kişiden veya varlıktan değil de kendisinden korkması izah edilemeyecek kadar güçtü. Adalelerimin kasılmaya, boğazımın kurumaya başladığını duyumsuyordum yeniden. Galiba bazı sinyaller alacaktım ve bir gıcırtı duydum ama bu seferki metalik değildi. Esneyen bir ahşap gıcırtısı. Soğuk bir ter tanesinin ensemden kuyruk sokumuma kadar süzüldüğünü hissettim. Tüm işitme duygularım ayaktaydı. Bu gıcırtılardan sonra o lanet ses yükselecekti. Fakat neden sonra o sesin yatmak için yukarıya çıkan Ali'nin basamaklarda yarattığı gıcırtı olduğunu anladım. Öfke, hiddet, utanç, kendime kızma gibi bütün duyguları aynı anda yaşadım. Ben hastalanıyordum herhalde. Bunların hiçbiri normal değildi. Oğlum üst kattaki banyoda dişlerini fırçalayıp yatmaya hazırlanırken Selma da birinci katta dolaşarak tüm pencere ve kapıları kilitlenip kilitli olup olmadığını kontrol ediyordu. Topuklu terliklerinden akseden sesleri duyuyordum. Ali uykulu gözlerini avuşturarak kapının eşiğinden bana el salladı. Allah rahatlık versin oğlum diye seslenebildim ona, boğazım kuruyarak. Yerimden kalkıp yanağına bir öpücük konduramamıştım. Ama sezinlediğim tehlike sinyallerinin varlığını beynimden silip atamıyordum. Asıl tehlikenin içimden kaynaklandığını bilmeme rağmen yerimden kalkarak alt kata indim. Selma hala mutfakta gaz vanasını kapatmakla meşguldü. Benden önce her tarafı dikkatlice gözden geçirip kapıları kilitlediğine emindim. Ama ben de etrafı gözden geçirdim. Her gece yatmadan önce ön ve arka kapılarla salonun bahçeye açılan kayar cam kapısını kontrol eder ama gündüzün açılmadığını bildiğimiz pencerenin yanına bile yaklaşmazdık. Ama bu gece düşman tarafından kuşatılan bir kalenin dışını dikkatle emniyete alan bir nöbetçiden farksızdım. Mutfaktan çıkan Selma beni aşağıda görünce sordu. Yazmıyor musun? Boş ver dedim. Bu gecelik yeter. Yatalım artık. Karım bu isteğimi muhakkak az evvel yaptığımız konuşmaya bağlamış olmalıydı ki çapkınca sırıttı. Daha çok erken değil mi? Ali bile uyumadı. Yorgunum diye fısıldadım. Başka bir gerekçe göstermeden. Şayet o an Selma'nın gözlerinin içine baksaydım, karımın göz bebeklerinde belki yüzünlü bir ifadenin endişeyle karışık olarak yer aldığını fark edebilirdim ama bakmadım. Elinden tuttum, alt katın ışıklarını söndürüp merdiven basamaklarını tırmandık. Alt katın derin karanlığa bürünen ortamı ruhumda ürpertiler yarattı. Korkuyordum. Ben yatak odasına girerken Selma oğlumuzun odasına daldı, sırtını örtüp başını okşadığını, yanağına bir öpücük kondurduğunu biliyordum. Selma bu sahneyi her gece ihmal etmeden tekrarlardı. Hemen soyunup yatağa girdim. Ruhumun ferahlayıp içimdeki endişelerin yok olmasını bekliyordum. Az sonra Selma da yanıma gelecekti. Kesin olan şey seks yapmaya hazır olmadığımdı. Ne istek duyuyordum ne de heyecan. Bunu Selma'ya açıklayamazdım da. Durumu kim bilir nasıl yorumlayacaktı. Az sonra karım odaya girdi. Kapıyı usulca içeriden kilitledi. Seviştiğimiz sıralarda Ali'nin aniden odaya dalma riskini hesaplayarak daima kapıyı kilitli tutardık. Bakışlarında alışık olduğum çapkınca titreşimler ve gölgeler oluşmuştu. Selma ruhsal olarak daha şimdiden hazırdı. Derin bir soluk aldım. Gerekirse zorlayacaktım kendimi. Durumu ve ruh halimi ona açıklayamadığıma göre olacaklara katlanmalıydım. Karım soyunmaya başlamıştı. Sevdiğim parfümlerinden birini boynuna ve çok daha özel yerlerini hafifçe sürdü. Bir yandan da bakışları ısrarla yüzümde dolaşıyordu. Sanırım isteksizliğimi daha şimdiden sezinlemiş gibiydi. Genel olarak sevişme ortamına girdiğimiz anlarda şimdiki gibi yatakta hareketsiz ve kalıp misali yatmaz, onun soyunmasına yardım eder, çoktan aşk oyunlarına büyük bir açlıkla girişirdim. Oysa şimdi isteksizlik ve başarısızlık ihtimalinin fazlalığı beni yatağa mıhlamıştı. Selma tek kelime etmedi. Sabahlığını iskemlenin üstüne gerektiğinde hemen sırtına geçirmek için bıraktı ve çırılçıplak yorganı açarak koynuma girdi. Tüm düşüncelerim başıma gelmişti. Düşündüklerim başıma gelmişti. İşin en acı yanı 10 yıllık beraberliğimizde bu kahredici dakikaları ilk defa yaşıyor olmamdı. Karım büyük bir anlayış gösterdi. Başaramayacağıma kesin emin olduktan sonra beni anlayışla okşadı ve bunun aşırı mesaimin sonucu olduğunu hükmederek ışığı söndürdü ve arkasına dönüp uyumaya çalıştı. Aslında ikimiz için de henüz uyku saati değildi. Onun uyumadığını biliyordum. Daha sonra muntazam nefeslerle uykuya daldığını, bana ihsas etmeye çalıştığı anlarda dahi uyumadığından emindim. O gece ne zaman daldığımı hiç bilemedim. Belki gecenin ilk 2:30'unda, belki de 3'ünde. Göz kapaklarımı araladığımda yatağın boş olduğunu gördüm. Selma çoktan kalkmış olmalıydı. Yatak odasının perdelerini aralamış, içeriye koyu kurşuni bulutlarla kaplı, gökyüzünden ısıtmaktan uzak sonbahar ışınları sızıyordu. İlk aklıma gelen fakültedeki görevime geç kaldığım oldu. Yorganı üstümden fırlatıp yataktan kalktım. Saat ilerlemiş olmalıydı. Selma'nın neden beni uyandırmadığını düşünürken birden günlerden pazar olduğunu anımsadım. Bugün iş günü değildi ve dışarıya çıkmayacaktık. Öylesine yorgun ve bitkin hissediyordum ki kendimi. Yeniden sıcak yatağa dönüp yorganı başıma kadar çekerek en azından öğleye kadar uyumak istedim. Ama gereksinim duyduğum bu basit isteği ne yazık ki gerçekleştiremezdim. Yapılacak çok işim vardı. Yatağın kenarında bir sürü esneyerek uykulu gözlerle dikilip kaldım. Yatak inanılmaz bir şekilde çekiyordu beni. Sonra irademi zorlayarak sırtıma röpte şambırımı geçirip banyonun yolunu tuttum. Salondan yine açık televizyonun sesi aksediyordu. Yukarıya. Anlaşılan Ali çoktan karşısına geçmiş olmalıydı. Bunun bir şekilde engellemeliydik. Her fırsatta ekranın karşısına geçiriyor, vakit öldürüyordu. Banyoya daldım. Gözüm aynaya takıldı. Kabarmış saçlarım, bir günlük sakalımla çok sevimsiz bir görünümüm vardı. O halimi görünce yüzüm daha da ekşidi. İsteksizce tıraş olmak için elim sabun köpüğüne gitti. Fırça gibi uzamış sakalıma köpüğü yayarken vücudumda garip bir titreşim hissettim. Ne olduğunu anlamadım önce. Ellerim titremeye başlamıştı. Daha sonra da kalbimin atış ritmi hızlandı. Genç ve sıhhatli bir insandım. Şimdiye kadar sıhhatimden hiç şikayetim olmamıştı. Tek hatırladığım şey 3 sene kadar önce düşürdüğüm bir böbrek taşıydı. Acaba tansiyonum mu yükseliyordu ya da şeker hastası falan mı olmuştum? Ağzımın içi hızla kurumaya başlamıştı ve yutkunmakta zorluk çekiyordum. Bedenimde bir gariplik olduğunu anlamaya başlamıştım. Bu konularda hiç bilgim yoktu. Yoksa bunlar yaklaşan bir kalp krizinin belirtileri miydi? Ama kısa bir sonra aklıma gelenlerin hiçbiri olmadığını anladım. Dudaklarımın arasından hafif bir hırıltı çıkmaya başlamıştı. Dünü anımsadım. O lanetsiz çıkacaktı şimdi. Hem de geldiğini, bedenimi ve ruhumu sardığını hiç belli etmeden, kulağımda o metal sürtünme seslerinin yankılarını yaratmadan. Anlamıştım bu defa. Nihayet sesi duydum. Değişme zamanı Selim. Gözlerim yine aynaya kaydı. Dudaklarım gerilmiş, iradem dışında ağzım açılmıştı. Ses hançeremden çıkıyordu. Artık bundan kesin emindim. Yine taş kesilmiş gibi hareketsizdim. Ama dudaklarımın kıpırdadığını, dilimin kuruyan ağzımın içinde güçlükle de olsa döndüğünü aynada görüyordum. Boşuna mücadele etme. Değişimi engelleyemezsin. Seni mahvedeceğim. İnanamıyordum bir türlü. Belki bu bir trans haliydi ama kesinlikle kendimde olduğuma emindim. Şuurum yerindeydi ve bana neler olduğunu görebiliyordum. Daha da ilginci, farklı bir tonda da olsa kendi öz sesimin çıktığını fark ettim. Sen de kimsin? Kim konuşuyor benle diyebilmiştim. Sert, soğuk buz gibi bir kahkaha kulaklarımda çınladı. Ha ha ha. Gözlerim dudaklarıma takıldı, yine gülüyordum. Aynadaki görüntü ben olamazdım. Bir an çıldıracak gibi oldum. Bu inanılacak bir şey değildi. İçimden sesi yankılanan biriyle konuşuyordum, yani kendimle. Ama o ses tonundaki her titreşimle benim düşmanım olduğunu hissas ediyordu bana. Bir iki adım geriledim. Elimdeki tıraş köpüğü tüpü yerdeki mermer karoların üzerine düştü gümbürtüyle. Göz bebeklerim korkudan irileşmeye başlamıştı. Vücudum gibi beynim ve ruhum da teslim alınıyordu sanki. Dehşete kapılmıştım ama bir şey yapamıyordum. İçimde hissettiğim fakat adını koyamadığım o garip varlığın ya da gücün değişim dediği şey bu muydu acaba? Ben gerçekten değişiyordum. Tam ve fiziksel bir değişim değildi bu kuşkusuz. Karşımdaki aynada hala o tanıdığım 35 yaşındaki hukukçu Selim Başak vardı. Belki de sadece onun beden kalıbı, zira on içimde fırtınalar kopuyor, adalelerim geriliyor, kasılıyor ve kafamın içine inanılmaz bir uğultu kaplıyordu. Bir şeyler oluyordu bana. Karşı koymak istiyor fakat beceremiyordum. Hırıltılar içinde inledim. Kimsin sen? Hala anlamıyor musun? Dayanamıyordum artık. Bir yere tutunmazsam düşecektim. Nasıl cevap verdiğimi hatırlamıyorum. Hayır dedim. Ben senim dedi, gürledi. Selim Başak. Ne istiyorsun benden? 35 yıllık hayatımı, kısaca ömrümü, yaşamın bundan sonraki kısmını. Bu tam bir kabustu. İçimde yaşayan, soluk alan benliğimi ele geçirmek isteyen bir yaratık vardı. Bunu başka türlü açıklayamazsın. Benim kişiliğime bürünmüş bir iblis. Yaşamımı elimden çalmak istiyordu. Dişlerim kenetlendi, başım dönmeye, gözlerim kararmaya başladı. Derin ve korku, koyu bir sis bulutunun içine gömülmek üzereydim sanki. Ayakta duracak takatim kalmamıştı. Dizlerim vücudumun ağırlığını çekemez hale gelmişti. Lavaboya tutunmak zorunda kaldım. Etrafındaki dumanlı hava gittikçe yoğunlaşıyordu. Sanırım bayılıyordum. Vücudumun sarsıldığını hissettim. İçimden fışkıran bir güç bayılmamı engellemeye çalışıyor gibi geldi bana. Biri ruhumu dürtüyordu. Son olarak o madeni ve kesinlikle bana ait olmayan sesin kendine gel, sakın bayılma, bayılmanı istemiyorum, orospu çocuğu diyen feryadını işittim. Sanırım duyduğum son kelimeler bunlardı. Külçe gibi yere yığıldım. Düşerken alnımın sol yanı lavabonun çıkıntısına çarpmıştı.